Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün psikanalizin ortaya çıkışı ve Sigmund Freud'un hayatıyla kesişimi üzerine bir podcast yapacağım. Yani Freud psikanalizin mucidiydi ve psikanaliz fikrini ortaya attı. Ama bunu hangi tarihsel arka planda ortaya koydu? Kendi yaşamındaki hangi dinamiklerle psikanalizin ortaklıkları var? Biraz bunları anlamaya çalışacağım. Diğer teorilerden biraz farklı psikanaliz. Yani birçok teori var ya da işte birçok yasa kanun var. İşte diyelim ki termodinamik yasalarını ortaya koyan araştırmacıların yaşam öyküsüyle bu çok paralellik seyretmez. Ama bazı kuramlar biraz kuramcının hayat hikayesiyle de özdeşleşir. Aslında kuram ya da bir disiplini anlamaya çalışırken de bunu Popper'ın hocası da bir yanda öyle söylüyor. Yani ideolojik bir tarafı da var hikayenin. Yani o Popper'ın hocasının ismini hatırlayamadım ama yani bir disiplin hikayesinin en az dörtte üçünün o dönem yaşanan şeylerle alakası olduğuna dair bir inancı var. Buna katılmak mümkün. Yani o dönemin arka planı, o dönemin sosyolojisi, o dönemin psikolojisi, o dönemin yaşantıları birçok disiplinin ortaya çıkışını etkiliyor. Şimdi Freud'un hikayesi, Freud'un Yahudi kimliği, aile yaşantısı, antisemitizm, o dönemdeki o tuhaf iklim belki de psikanalizin ortaya çıkışını ve psikanaliz içinde kullanılan pek çok tekniğin bize belki de o şekilde ulaşmasına yol açtı. Şimdi biraz bunları detaylandırmaya çalışacağım ama öncesinde Thomas Szasz'ın şu sözünü size aktarmak istiyorum başlarken. Freud için psikanaliz, mucidin patentini alabileceği ve başkalarının kullanım haklarını kısıtlayabileceği bir icat gibiydi. Dolayısıyla Freud, psikanalizin sadece kendi talimatlarına göre uygulanmasında ısrar etti. Ancak daha da ileri giderek sadece kendisinin orijinal formülü değiştirebileceği veya üzerinde değişiklik yapabileceğini ilan etti. Kendi ifadeleriyle, kendi açıklamalarına, Adler'in itirazına bakalım. Sadece bu kuramların analizin temel ilkelerine zıt düştüklerini ve hangi hususta zıt düştüklerini, bu nedenle analiz adı altında bilinmemeleri gerektiğini göstermek niyetindeyim. Dolayısıyla mesela Adler'in kuramlarının doğru veya yanlış olması değil. Dolayısıyla mesele Adler'in kuramlarının doğru veya yanlış olması değil, neye psikanaliz deneceğiydi. Sanki Freud Coca-Cola'nın patentini almıştı. Orijinal etiketi yalnızca kendi ürünlerinin taşıdıklarından emin olmak istiyordu diye söylüyor Thomas Szasz. Tabii Thomas Szasz ilginç bir insan, böyle antipsikiyatri akımının da başat isimlerinden bir tanesi. Psikanalize karşı da bazı şeyleri var. Ama böyle insanların da bir değeri var. Dışarıdan bakmaya yardımcı olması adına, hatta içeriden de bakmaya. Thomas Szasz bir psikiyatrist çünkü. Şimdi biraz Freud'un hikayesine bakalım. Anılarımızın içine gömülü olan şey ele geçirilmesi zor tarihsel gerçeğin bilinmeyen bir parçasıdır. Sigmund Freud bize anılarını ve rüyalarını kendi teorileri için veri olarak sunmuştur. Bu çok kıymetli bir paylaşım. Yani kendi anıları ve kendi rüyalarını bize veriyor ve bunlardan biz bir şeyler anlıyoruz. Çok sayıda yazar bu metinleri inceleyerek Freud'a dair ihtiyaç duyulan araştırmaları ortaya koymuş olsa da bu genellikle belli bir bakış açısıyla yapılıyor. Eleştirilen şeylerden biri de bu aslında. Çünkü Freud biyografileri genellikle birkaç kişinin tekelinde yazılıyor. Bu isimlerin en başında da Ernst Jones gelir. Ernst Jones'un da ilginç bir hikayesi vardır. Freud'un kızı, hani bugün çok popüler olan o Anna Freud, çocukluk çağı psikanalizinin belki de en büyük isminin aslında büyük aşığı olduğu söylenir Ernst Jones'un. Ve Freud hakkında yazdıklarında, hani Freud yaşarken de, belki Freud'un vefatından sonra da böyle hep bir yanıyla sanki Sigmund Freud'u memnun etmeye çalışmış gibi yazdığı söylenir. Anna Freud ile yaşadığı geçici aşk, bu aşkla gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz ama böyle dedikodular var. Freud bunu seziyor, yani Sigmund Freud Anna Freud'la Ernst Jones arasında bir şey olabileceğini seziyor ve onay vermiyor. Anna'nın 1914 sonbaharında Ernst Jones'un refakatinde İngiltere'ye yaptığı ziyaret öncesinde Sigmund Freud ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yani Ernst Jones'a bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki kendisiyle bir kadın gibi davranılmasını talep etmiyor. Cinsel özlemlerden hala uzak ve erkekleri reddediyor. Onunla aramızda 2 ya da 3 yaş daha büyümeden evliliği ya da ön hazırlıkları düşünmemesi gerektiği konusunda açık bir mutabakat var. Yani diyor ki sen benim kıza bulaşma. Hala küçük ve biz aramızda bir anlaşma yaptık. Peki, şimdi Sigmund Freud'un hikayesine dönüp bakalım. Sigmund Freud 1856 yılında 6 Mayıs tarihinde dünyaya geliyor Freiburg'da. Bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin Priborg topraklarında. Yahudi bir tüccar olan Yakup ile Amelia'nın oğluydu. Yani zaten Yakup ismi aklınızda kalsın. Hani Jakob diye belki şimdilerde daha çok duyduğumuz ama işte bildiğimiz Yakup. Sigmund'un doğumundan önce, hemen bir sene önce 1855 yılında annesiyle babası evleniyor. Babası daha önce iki kez dul kalan ve ilk evliliğinden iki oğlu olan bir isim. Kendisi doğduktan sonra Sigmund Freud epey bir kardeşi daha oluyor. Yani iki erkek, beş kız kardeşi daha oluyor. Çok kalabalık bir aile. Sigmund Freud'un çocukluğunun birkaç önemli unsuru kayda değer. Bunlardan bir tanesi tabii ki annesi. Annesini çok detaylı inceleyeceğiz. Gerçekten annesiyle, Amelia ile çok özel bir ilişkisi var. Genç bir anne Amelia. Yani 20 yaşında evleniyor. 20 yaşında galiba anne oluyor. Ve bu en büyük oğlunda geleceğin büyük adamını gören bir anne olarak tasvir ediliyor. Ve böyle bir anne tarafından sevilmenin de çok ciddi bir özgüveni var. Her zaman Sigmund Freud'da. Ancak bazı kafa karıştırıcı durumlar da var. Bunu Michel Onfray Putların Alacakaranlığında çok nasıl diyeyim neredeyse çirkin bir ifadeyle anlatıyor ama bu hep konuşulan bir şey. Psikanalizle ilgili ve Freud'un işte bu Ödipal komplekslerle ilgili hikayesinde ki ilerleyen zamanlarda onları daha farklı yerlerden anlatacağım ama burada kısmen değinmiş olayım. Sigmund Freud'un babası 40 yaşında, Amelia 20 yaşında ve hani daha önceki evliliğinden olan üvey kardeşi Philip ise 21 yaşında. Yani aslında abisi annesinden büyük ya da annesiyle akran. Ve bunun o kuşaklar arası kafa karıştırıcı bir durum yarattığına dair bazı iddialar var. Yani Sigmund'un dünyaya geldiği zaman Philip'in annesinin kocası olduğunu ve yaşlı Yakup'un da büyük babası olduğunu düşünmesine yol açmış olabilir bu hikayeler diye söyleniyor. Bir kayıp var. Sigmund'un 2 yaşındayken 7 aylık kardeşi Julius'u kaybettiğini ve kısa bir süre sonra 2,5 yaşına kadar kendisine bakan dindar bir Katolik olan, bu da önemli bir detay, dadısından da ayrıldığı bir hikaye var. Aile 1860 yılında Viyana'ya yerleşiyor. Viyana, Yahudilerin, özellikle Burjuvazi Yahudilerin bir anlamda toplandığı bir yer. Sigmund Freud'un Yahudi kimliğini ele alırken farklı bakış açılarını göz önünde bulundurmak istiyorum. Biraz dönemin arka planına da bakmak gerekecek bu podcast serisinde. Antisemitizm, özgürleşme ve aydınlanma hareketinin etkileri de dahil olmak üzere 19. yüzyıl Avrupa'sında Yahudilerin tarihsel ve kültürel yaşamlarına dair oldukça geniş bir bakış sunmaya çalışacağım. Ben de özellikle Yahudilerle ilgili, Yahudilerin kutsal kitapları ve antisemitizm, o dönemdeki şeylerle ilgili kaynakları biraz böyle kurcalamaya başladım bu podcast serisi için. Yine Freud'un ebeveynlerinin kendi kişisel tarihlerine, kişiliklerine, diğer insanlarla olan ilişkilerine ve bütün bu dinamiklere de bakmaya çalışacağım. Toplumsal cinsiyet hem Yahudi azınlık kültüründe hem de Hristiyan aslında o baskın kültüründe anlaşıldığı şekliyle önemli bir tema olacak. Bu konuların Freud'un iç yaşamında nasıl içselleştirildiği, analitik teorilerine temel olarak kullandığı bazı veriler açısından bunları da incelemeye çalışacağım. Freud'u ve her iki ebeveyniyle olan ilişkilerini tartışırken uzun zamandır gözden geçirilen ancak özneler arası bir gerilim içinde nadiren akılda tutulan bir zemini de ele alacağım. Çünkü bu bağlamsallaştırıcı girişimler, bu bütünleştirici yaklaşımlar Freud'un öznelliğinin karmaşıklığını daha da aydınlatabilir ve bu teoriler yani bilinç dışı, Ödipus, bastırma, o kastrasyon, işte o fallus, penis hasedi neyse işte bütün bu kavramlara dair aslında anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olacak değerli bir çaba olacak diye tahmin ediyorum. Freud'un bir zihin bilimi yaratmayı arzuladığı iyi bilinir. Hatta eski belgelere baktığımızda Fleisch'ta mektuplarında özellikle de bilimsel bir proje eserinde bunlar yer alıyor ve yine rüyaların yorumunda ya da düşlerin yorumunda bununla çevresiyle ilgili tartışma var. Bazı bölümlerde bunlar tekrarlanıyor. Bütün bu yazıların ve daha sonraki metapsikoloji makalelerinin ortak noktası Freud'un içsel fenomenleri anlamak için rasyonel, bilimsel bir yaklaşıma, bir zihin modeline olan inancı. Freud'un o topografi kuramında işte bir şekilde o böyle sanki yukarıdan baktığı işte süperego, ego, id, bilinç dışı bilinç. Bütün bu kuramında yani adeta zihnin hani bilincin bir MR görüntüsü var ve o bunu henüz o zaman bu görüntüleme yöntemleri yokken adeta eliyle çiziyor gibi hani böyle bir şey var, insan zihni böyle çalışır, böyle bir kanun varmış gibi ortaya koyuyor. Çünkü böyle bir zihin modeline inanıyor. Öte yandan klinik yazıları ise yani o inancının yanında kendi yazdığı yazılar ise bir miktar daha subjektif. Yani daha nasıl diyeyim empirist olmaktan bir miktar daha uzak, biraz daha kendi öznel deneyimlerini aktardığı yazılar. Histeriyle ilgili çalışmalarıyla alakalı erken dönemde Freud, vaka öykülerinin çoğunu kısa öyküler gibi okunduğunu yazarak insanların yaşamlarını nasıl deneyimlediklerini ve anlattıklarının edebi, çağrışımsal, anlatısal niteliğine dair farkındalığını ortaya koyuyor. Yani bu olaya bilimsel bakışıyla bu anlatısal bakışı arasında bir farklılık var. Burada bir zıtlık var. Yorum ve bilim, teori ve teknik onun çalışmalarını etkiliyor. Ancak bunlar sözcüklere ve metne yaptığı yorumlayıcı, anlam çıkarıcı vurguyla İbrani geleneğiyle Yunan felsefi geleneği olan Logos arasındaki daha önceki uzun süreli diyalojik gerilimin türevleriydi. Kozmos'un yaratılışında örtük olan, ona biçim ve hakikat veren ilahi mantığa olan inanç. Yani burada bir gerilim var. İbrani geleneğiyle Yunan felsefesi aslında bugünkü haliyle bilimin temellerini attığını düşündüğümüz o Yunan felsefesi. Bir taraftan da kısmen, belki de büyük çoğunluğuyla diyelim, kısmenden daha fazla İbrani geleneğinin o dogmatik tarafı ve Freud aslında bu gerilimin içinde. Ancak Freud eski geleneğe bağlı bir evde yetişiyor. Yani Yahudi inancına son derece sıkı sıkı sarılmış İbrani geleneğiyle büyüdüğü bir ev var karşımızda ve öte yandan bir başka gelenek, en azından burada bir eğitim anlamında söylüyorum, Alman jimnazyum eğitim sisteminde eğitim gördüğü için bu durum şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü sahiden iki kültürlü bir hayatı var Freud'un. Bir tarafta Hristiyan teolojisi, bir tarafta Yahudi teolojisi. Hristiyan teolojisinin Yunan felsefesine uzanan tarafları var. Onların da dogmatik tarafları var. Aslında tüm bu çatışmalar Freud'un kuramsal yazılarını etkiliyor ve onu besleyen şeyler. Yani Freud'un bu iki kültür arasındaki sıkışmışlığı, işte o antisemitizm tehdidi, bu göç hikayeleri aslında onun zihin dünyasında oldukça anlamlı bir yere sahip ve bütün o kuramının, o teorik arka planının oluştuğu şeyleri önümüzdeki podcastlerde daha detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz böyle Yahudilik, biraz antisemitizm ve dönemin koşulları, sosyolojisi arka planına bakacağımız bir podcast serisi olacak. Umarım sıkılmadan dinlersiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.